Ayrım 10, sayfa 119. 28. Sekreter Sylvia Bodelak paniğe kapılmıştı. Direktörün boş ofisinden dışarı koşar adımlarla çıktı. Hangi cehennemde, ne yapacağım? Tuhaf bir gün olmuştu. Elbette Maximilian Kohler için çalıştığı her günün tuhaf olma ihtimali vardı. Ama Kohler o gün her zamankinden daha farklıydı. Sylvia sabah gelir gelmez Kohler ona, "Bana Leonardo Vetra'yı bul," demişti. Söylenene uyan Sylvia, Leonardo Vetra'ya çağrı göndermiş, telefon açmış ve e-posta yollamıştı. Hiç cevap gelmemişti. Böylece Kohler belli ki Vetra'yı kendisi bulmak üzere hışımla çıkıp gitmişti. Birkaç saat sonra döndüğünde Kohler hiç iyi görünmüyordu. Hiçbir zaman iyi görünmemesiyle ilgisi yoktu. Her zamankinden daha kötü görünüyordu. Kendini ofisine kapatmıştı. Sylvia onun modemi, telefonu, faksı kullandığını ve konuştuğunu duymuştu. Ardından Kohler tekerlekli iskemlesiyle tekrar dışarı çıkmıştı. Bir daha da geri dönmemişti. Sylvia bu garip davranışları alışıldık Kohler melodramlarından biri olarak kabul etmeye karar vermişti ama Kohler günlük iğnesinin saatinde dönmeyince endişelenmeye başladı. Direktörün sağlık durumu düzenli bakım gerektiriyordu. Şansını zorladığında ise sonuçları pek hoş olmuyordu. Solunum yetmezliği, öksürük krizi ve hastane personelinin çılgınca koşuşturması. Sylvia bazı zamanlar Maximilian Kohler'in kendi canına kastı olduğunu düşünürdü. Hatırlatmak için ona çağrı göndermeyi düşündü ama merhamet gösterilmesinin Kohler'in gururuna dokunduğunu bizzat öğrenmişti. Bir hafta önce kendisine acıyan ziyaretçi bir bilim adamına öylesine hırslanmıştı ki ayağa kalkıp adamın kafasına not defterinin tahtasını fırlatmıştı. Kral Kohler sinirlendiği zamanlarda şaşırtıcı derecede çevik olabiliyordu. Ama o anda Sylvia, direktörün sağlığından daha başka bir şey için kaygılanıyordu. Çok daha fazla baskı yaratan bir çıkmaz başını ağrıtıyordu. 5 dakika önce telaş içinde CERN santralinden aramışlar ve direktöre acil bir telefon geldiğini söylemişlerdi. Sylvia, müsait değil demişti. O zaman CERN'in santral memuru ona kimin aradığını söylemişti. Sylvia kısa bir kahkaha atmıştı. Şaka yapıyorsun öyle değil mi? Dinlediğinde hayretten ağzı açık kalmıştı. Arayan numara onaylandı. Sylvia kaşlarını çatmıştı. Anlıyorum, tamam. Şeyi sorabilir misin? İçini çekmişti. Hayır, hallederim. Beklemesini söyle. Direktörün yerini hemen bulurum. Evet, anlıyorum. Acele edin. Ama Sylvia direktörü bulamamıştı. Cep telefonunu 3 kez aramış ama her defasında aynı mesajı dinlemişti. Aradığınız numara şu an kapsama alanı dışındadır. Kapsama alanı dışında mı? Ne kadar uzağa gitmiş olabilir? Ardından Sylvia Kohler'in çağrısına mesaj göndermişti. 2 kez. Yanıt yoktu. Bu alışıldık değildi. Hatta Sylvia onun taşınabilir bilgisayarına e-posta bile göndermişti. Ses yoktu. Sanki adam yeryüzünden uçup gitmişti. Peki şimdi ne yapacağım diye düşündü. Tüm CERN tesisini tek başına arayamayacağını bilen Sylvia, direktörün dikkatini çekmenin tek bir yolu olduğuna inanıyordu. Hoşuna gitmeyecekti ama telefondaki adam direktörün bekletmemesi gereken biriydi. Ayrıca arayan kişi direktörün müsait olmadığını duymayı kaldıracak durumda değildi. Kendi cesaretine hayret eden Sylvia kararını verdi. Kohler'in ofisine girerek masanın arkasındaki duvarda duran madeni kutunun yanına gitti. Kapağı açtı, işleyişini inceledi ve doğru düğmeyi buldu. Ardından derin bir nefes alarak mikrofonu eline aldı. 29. Victoria nasıl geldiklerini hatırlamıyordu ama ana asansöre gelmişlerdi, yukarı çıkıyorlardı. Kohler onun arkasındaydı ve güçlükle nefes alıyordu. Langdon'ın kaygılı bakışları bir hayaletmişçesine onu delip geçiyordu. Langdon faksı elinden alıp cebine atmış ve gözünün önünden kaldırmıştı ama görüntü Victoria'nın aklından çıkmıyordu. Asansör yükselirken Victoria geçmişte kayboldu. Papa, hayalinde ona uzanıyordu. Victoria bir an için hatıralarında onunla birlikteydi. 9 yaşındaydı. İsviçre seması başının üstünde dönerken küçük beyaz dağ çiçekleriyle dolu tepelerden aşağı yuvarlanıyordu. Papa, papa. Leonardo Vetra onun yanında gülücükler saçıyordu. Ne var meleğim? Victoria onun kucağına sokularak papa diye kıpırdıyordu. Bana bir şey mi oldu diye sorsana. Ama mutlu görünüyorsun tatlım. Neden sana bir şey mi oldu diye sorayım? Sen sor işte. Omuzlarını silkti. Bir şey mi var? Victoria hemen gülmeye başladı. Bir şey mi var? Her şey var. Taşlar, ağaçlar, atomlar, hatta karınca yiyenler. Her şey maddeden var oldu. Güldü. Bunu sen mi uydurdun? Akıllıca ama değil mi? Benim küçük Einstein'ım. Kaşlarını çattı. Çok komik saçları var, resmini gördüm. Ama yine de çok akıllı bir kafası var. Sana onun neyi kanıtladığını anlatmıştım, öyle değil mi? Victoria'nın gözleri fal taşı gibi açıldı. Baba hayır, söz vermiştin. E eşittir mc kare. Onu neşeyle gıdıkladı. E eşittir mc kare. Matematik yok, sana söylemiştim. Bundan nefret ediyorum. Nefret ettiğine sevindim. Çünkü kızların matematikle uğraşmasına izin bile verilmiyor. Victoria'nın sesi kesilmişti. Verilmiyor mu? Elbette verilmiyor. Bunu herkes bilir. Kızlar bebeklerle oynar, erkekler matematikle uğraşır. Kızlara matematik yok. Çünkü kızlarla matematik hakkında konuşmaya izin bile yok. Ne? Ama bu hiç adil değil. Kural kuraldır. Küçük kızlara kesinlikle matematik yasak. Victoria korkmuş gibi görünüyordu. Ama bebekler can sıkıcı. Babası üzgünüm dedi. Sana matematiği anlatırdım ama eğer yakalanırsam... Tedirgin bakışlarını boş tepelerde gezdirdi. Victoria onun bakışlarını takip etti. Tamam diye fısıldadı. Bana sessizce anlat. Asansörün salınımı onu kendine getirdi. Victoria gözlerini açtı. Babası gitmişti. Gerçek, onda soğuk duş etkisi yaratmıştı. Langdon'a baktı. Gözlerindeki samimi kaygı bir koruyucu meleğin sıcaklığını veriyordu. Özellikle de Kohler'in yarattığı soğuk havanın yanında. Tek bir düşünce Victoria'nın beynini acımasızca kemirmeye başlamıştı. Karşı madde nerede? Dehşet verici cevabın gelmesi an meselesiydi. 30. Maximilian Kohler, lütfen hemen ofisi arayınız. Asansör kapıları ana girişi açıldığında parlak güneş ışığı Langdon'ın gözlerini kamaştırdı. Tepedeki hoparlörlerden gelen anonsun yankısı henüz dinmeden Kohler'in tekerlekli iskemlesindeki tüm elektronik cihazlar aynı anda çalıp ötmeye başladı. Çağrı cihazı, telefon, e-posta. Kohler başını eğerek yanıp sönen ışıklara şaşkınlıkla baktı. Direktör yeniden yüzeye çıkmış ve kapsama alanına girmişti. Direktör Kohler, lütfen ofisi arayınız. Kohler, isminin anons edilmesine şaşırmıştı. Başını kaldırıp yukarı bakarken öfkeli ve oldukça da kaygılı görünüyordu. Langdon'ın bakışları önce Kohler'in sonra Victoria'nınkilerle karşılaştı. Bir süre hiçbiri yerinden kıpırdayamadı. Sanki birleştirici bir önsezi aralarındaki tüm gerginliği silip atmıştı. Kohler sandalye koltuğundan telefonunu kaldırdı. Dahili numarayı çevirirken yeni bir öksürük kriziyle boğuşuyordu. Victoria ile Langdon beklediler. Hırıltılı bir sesle, ''Ben direktör Kohler'' dedi. ''Evet.'' Yerin altında, kapsama alanı dışındaydım. Dinlerken gözleri büyüdü. ''Kim?'' ''Evet, hemen bağlayın.'' Bir sessizlik oldu. ''Alo, ben Maximilian Kohler, CERN'in direktörüyüm. Kiminle görüşüyorum?'' Kohler dinlerken, Victoria ile Langdon sessizce olan biteni seyrediyorlardı. Sonunda Kohler, ''Bunu telefonda konuşmak'' dedi, ''doğru olmaz. Hemen oraya geliyorum.'' Yine öksürüyordu. ''Benimle Leonardo da Vinci havaalanında buluşun. 40 dakika sonra.'' Artık Kohler nefes alamıyor gibiydi. Bir öksürük krizine tutuldu. Kelimeleri güçlükle çıkarabildi. ''Derhal kutunun yerini saptayın, geliyorum.'' Ardından telefonu düğmesine basarak kapattı. Victoria onun yanına koştu ama Kohler artık konuşamıyordu. Langdon, Victoria'nın cep telefonunu çıkararak CERN'in revirine mesaj çekmesini seyretti. Langdon kendini fırtınanın eşiğinde duran bir gemi gibi hissetti. Sallanıyor fakat fırtınadan uzak duruyordu. ''Benimle Leonardo da Vinci havaalanında buluşun.'' Kohler'in sözleri zihninde yankılandı. Sabahtan beri Langdon'ın beynini kurcalayan belirsiz gölgeler şimdi bir anda canlı bir görüntüye dönüşmüştü. Kafası karışmış bir haldeyken içinde bir kapının açıldığını hissetti. Sanki gizemli bir eşikten geçmişti. Ambigram, öldürülen rahip, bilim adamı, karşı madde, şimdi ise hedef. Leonardo da Vinci havaalanının tek bir anlamı olabilirdi. Langdon her şeyi bir anda kavrayıvermişti. Artık inanıyordu. 5 kiloton, Tanrı ışığa ol dedi. Beyaz önlükleri içinde beliren iki sağlık görevlisi ana girişe koşuştular. Kohler'in yanında çömelerek yüzüne bir oksijen maskesi taktılar. Koridordaki bilim adamları durup arkalarına döndüler. Kohler iki uzun nefes çektikten sonra maskeyi yana itti ve solu soluğa Victoria ile Langdon'a baktı. Roma. Roma mı? Diye sordu Victoria. Karşı madde Roma'da mı? Kim aradı? Kohler'in yüzü buruşmuş, gri gözleri sulanmıştı. İsviçreli. Kelimeleri telaffuz ederken tıkanınca sağlık görevlileri maskeyi yeniden taktılar. Onu götürmeye hazırlanırlarken Kohler uzanıp Langdon'ın kolunu yakaladı. Langdon başını salladı, anlamıştı. Git. Kohler maskesinin altından hırıldıyordu. Git, beni ararsın. Ardından sağlık görevlileri onu uzaklaştırdılar. Victoria onun gidişini seyrederken olduğu yerde çakılı kalmıştı. Sonra Langdon'a döndü. Roma mı? Ama İsviçreli ne demekti? Langdon kelimeleri neredeyse fısıldarken elini onun omzuna koydu. İsviçreli muhafızlar dedi. Vatikan şehrinin yeminli gözcüleri. 31. X-33 roket uçağı gökyüzünü yararak güneye, Roma'ya doğru kavis çiziyordu. Uçakta Langdon sessizce oturuyordu. Son 15 dakikanın nasıl geçtiğini anlamamıştı. Victoria'ya Illuminati'yi ve Vatikan'a karşı yaptıkları anlaşmayı anlatmayı yeni bitirmişti. Durumun vahameti anlaşılmaya başlıyordu. "Ben ne yapıyorum?" diye düşündü Langdon. "Henüz fırsatım varken eve dönmeliydim." Ama içinden aslında buna hiç fırsatı olmadığını biliyordu. Langdon'ın iç sesi ona Boston'a geri dönmesine aykırmıştı. Ama akademik heyecanı bir şekilde sağduyusunu bastırmıştı. Illuminati'nin yok oluşuyla ilgili inandığı her şey artık ona hileli bir oyun gibi geliyordu. Bir yanı kanıt görmek istiyordu, tasdik etmek. Ayrıca bir de vicdan meselesi vardı. Kohler hastayken ve Victoria yalnız kalmışken, eğer Illuminati hakkındaki bilgisinin herhangi bir şekilde yardımı dokunacaksa, orada bulunmasının ahlaki bir zorunluluk olduğunu biliyordu. Bununla birlikte fazlası da vardı. Langdon bunu itiraf etmeye utansa da, karşı maddenin yerini duyduğunda sadece Vatikan şehrindeki insanların hayatı değil, başka bir şey için daha korkmuştu. Sanat. Şimdi dünyanın en büyük sanat koleksiyonu saatli bomba üzerinde oturuyordu. Vatikan Müzesi'ndeki 1407 odada 60 binden fazla paha biçilmez eser vardı. Michelangelo, Da Vinci, Bernini, Botticelli. Langdon gerekli görülürse tüm sanat eserlerinin yerinin değiştirilip değiştirilemeyeceğini merak etti. Bunun imkansız olduğunu biliyordu. Eserlerin çoğu tonlarca ağırlıkta heykellerdi. En büyük hazinenin ise mimari yapı olduğunu söylemeye bile gerek yoktu. Sistine Şapeli, San Pietro Bazilikası, Museo Vaticano'ya çıkan Michelangelo'nun ünlü döner merdiveni. Yani insanın yaratıcı zekasından kalan paha biçilmez miraslar. Langdon kutunun üstünde ne kadar zaman kaldığını düşündü. Victoria usulca, "Geldiğiniz için teşekkür ederim," dedi. Kurduğu hayallerden sıyrılan Langdon başını kaldırıp baktı. Victoria koridor tarafındaki karşı koltukta oturuyordu. Kabinin floresan ışığında bile soğukkanlı bir havası vardı. Bütünlüğün çekici bir yansıması. Şimdi daha derin nefes alıyor gibiydi. Sanki içine çekildiği kabuk kırılıyor. Bir kız evladın sevgisiyle adalet ve cezalandırma için yanıp tutuşuyordu. Victoria'nın üstündeki şortu ve kolsuz bluzunu değiştirmeye vakti olmamıştı. Şimdi ise soğuk uçakta esmer bacakları morarmaya başlamıştı. Langdon ceketini çıkararak ona uzattı. Amerikan centilmenliği mi? Gözleriyle ona sessizce teşekkür ederek ceketi aldı. Uçak türbülansa girdiğinde Langdon korkuya kapıldı. Penceresiz kabin ona yeniden kapan gibi gelmişti. Bu yüzden açık hava olduğunu hayal etmeye çalıştı. Aslında bu fikrin ironik olduğunu fark etti. O olay yaşandığında açık havadaydı. Kör karanlık. Bu hatırayı aklından uzaklaştırdı. Mazide kaldı. Victoria ona bakıyordu. "Tanrı'ya inanır mısınız Bay Langdon?" Soru onu şaşırtmıştı. Victoria'nın sesindeki samimiyet insanı sorunun kendisinden daha gafil avlıyordu. "Tanrı'ya inanıyor muyum?" Yolculuk için daha hafif bir konudan bahsedeceklerini ümit etmişti. "Ruhani muamma," diye düşündü Langdon. "Arkadaşlarım bana böyle der." Langdon yıllarca din üzerinde çalıştığı halde dindar bir adam değildi. İnancın gücüne, kiliselerin yardımseverliğine, dinin bunca insana verdiği kuvvete saygı duyardı. Ama yine de gerçekten inanmak durumunda entelektüel zekasının mecbur kıldığı inanmayış, akademisyen düşünce yapısını karmakarışık ediyordu. Kendini "inanmak istiyorum" derken buldu. Victoria'nın cevabı onu ne yargılıyor ne de meydan okuyordu. "Peki neden inanmıyorsunuz?" Langdon kendi kendine güldü. "Şey, bu pek kolay değil. İnanmak demek, imanın tüm kademelerine inanmak demektir. Mucizeleri mantıken kabul etmektir. Tartışmasız kavramlar ve ilahi müdahaleler. Ve bir de davranış kuralları var. İncil, Kur'an, Budist yazmaları. Hepsinin benzer farzları ve benzer cezaları var. Belli bir dine göre yaşamazsam cehenneme gideceğimi söylüyorlar. Ben adaleti böyle olan bir tanrı hayal edemiyorum. Umarım öğrencilerinizin de utanmadan sorulara böyle kaçamak cevaplar vermelerine izin vermiyorsunuzdur." Eleştiri onu hazırlıksız yakalamıştı. "Ne? Bay Langdon, ben size insanların Tanrı hakkında söylediklerine inanıp inanmadığınızı sormadım. Tanrı'ya inanıyor musunuz?" diye sordum. "Arada fark var. Kitab-ı Mukaddes hikayelerden oluşuyor. Efsaneler ve insanın hayatın anlamını bulmak için duyduğu gereksinimi anlamak için çıktığı arayışın tarihi. Ben sizden yazılanlar konusunda yorumda bulunmanızı istemedim. Tanrı'ya inanıyor musunuz?" diye sordum. "Yıldızların altına yattığınız zaman ilahi bir güç olduğunu hisseder misiniz? İçinizden Tanrı'nın kendi eliyle yarattığına baktığınızı düşünür müsünüz?" Langdon bunu uzunca düşündü. "Üstüme vazife değildi," diyerek özür diledi Victoria. "Hayır, ben sadece..." "Eminim verdiğiniz derslerde iman konusunu tartışıyorsunuzdur. Sürekli. Ve sanırım siz de şeytanın avukatını oynuyorsunuz. Tartışmayı sürekli kızıştırıyorsunuzdur." Langdon gülümsedi. "Herhalde siz de öğretmensiniz." Hayır, ama büyük bir ustadan öğrendim. Babam Mobius şeridinin her iki yüzünü de savunabilirdi. Hünerli bir şekilde katlanmış olan Mobius şeridini gözünde canlandıran Langdon güldü. Bu teknik açıdan tek bir yüze sahip olan kıvrılmış kağıt halkasıydı. Langdon, tek yüzlü bu halkayı ilk olarak M.C. Esser'in eserleri arasında görmüştü. Size bir soru sorabilir miyim Bayan Vetra? Bana Victoria deyin. Bayan Vetra denilince kendimi yaşlı hissediyorum. Buruk bir şekilde içini çeken Langdon kendi yaşını hatırladı. Victoria, ben Robert. Sorunuz vardı. Evet, bir bilim adamı ve katolik bir rahibin kızı olarak sen din hakkında ne düşünüyorsun? Victoria gözüne giren saç tutamını çekerken sustu. Din bir lisan veya elbise gibidir. Yetiştirildiğimiz ibadetlere eğilimimiz vardır. Nihayetinde hepimiz aynı şeyi söylüyoruz. Yani hayatın bir anlamı olduğunu. Bizi yaratan güce minnettarız. Langdon'ın merakı uyanmıştı. Yani Hristiyan ya da Müslüman olman doğduğun yere bağlıdır diyorsun, öyle mi? Çok açık değil mi? Dünyadaki din dağılımına bakın. O zaman iman tesadüfi bir şey. Pek değil. İman evrenseldir. Bizim bunu anlayış yöntemlerimiz ise isteğe bağlı. Bazılarımız İsa'ya, bazıları Mekke'ye dua ediyor. Bazılarımız ise atomdan küçük zerrecikleri inceliyor. Sonuçta hepimiz bizlerden daha büyük olan gerçeği arıyoruz. Langdon, öğrencilerinin de kendilerini böyle açıkça ifade edebilmelerini diledi. Hatta keşke o da kendini böyle açık ifade edebilseydi. Peki ya Tanrı diye sordu. Tanrı'ya inanıyor musun? Victoria uzun süre sessiz kaldı. Bilim bana Tanrı'nın mutlaka var olması gerektiğini söylüyor. Aklım bana Tanrı'yı asla anlayamayacağımı söylüyor. Ve kalbim bana mutlaka anlamam gerekmediğini söylüyor. Özlü sözün kısası diye düşündü Langdon. Yani Tanrı'nın gerçek olduğunu ama Allah Baba'yı asla anlayamayacağımıza inanıyorsun. Anne, dedi Victoria gülümseyerek. Yerli Amerikalılar doğrusunu söylüyordu. Langdon kıkırdadı. Dünya ana. Gaia, gezegen bir organizmadır. Her birimiz farklı amaçlara sahip hücreleriz. Üstelik iç içe geçmiş durumdayız. Birbirimize hizmet ediyoruz. Bütüne hizmet ediyoruz. Langdon ona bakarken içinde uzun zamandır hissetmediği bir şeylerin kıpırdadığını hissetti. Gözlerinde büyüleyici bir berraklık vardı. Sesinde bir saflık. Langdon onun çekimine kapıldığını hissediyordu. Bay Langdon, size başka bir soru sormak istiyorum. Robert, dedi. Bay Langdon denmesi bana kendime yaşlı hissettiriyor. Yaşlıyım. Eğer sakıncası yoksa Robert, Illuminati konusuna nereden bulaştın? Langdon geçmişi düşündü. Aslına bakarsan para yüzündendi. Victoria hayal kırıklığına uğramış gibiydi. Para mı? Danışmanlık demek istiyorsun herhalde. Kulağa nasıl geldiğini fark eden Langdon güldü. Hayır, para birimi demek istedim. Pantolonun cebinden biraz para çıkardı, $1 bir banknot buldu. ABD para biriminin Illuminati simgeleriyle dolu olduğunu öğrendiğimde bu mezhep ilgimi çekmeye başladı. Onu ciddiye alıp almamak konusunda tereddüt ettiği anlaşılan Victoria gözlerini kısmış bakıyordu. Langdon banknotu ona uzattı. Arkasına bak. Sol taraftaki hükümet mührünü görüyor musun? Victoria $1 banknotun arka tarafını çevirdi. Piramitten mi bahsediyorsun? Piramit. Piramitlerin ABD tarihiyle ne ilgisi olduğunu biliyor musun? Victoria omuzlarını silkti. Langdon kesinlikle dedi. Kesinlikle hiçbir ilgisi yok. Victoria kaşlarını çattı. Peki o zaman neden hükümet mührünüzün merkez simgesi bu? Langdon, tarihin esrarengiz bir parçası dedi. Piramit, tepede birleşim noktasıyla Illuminati'nin en büyük kaynağını temsil eden gizli bir semboldür. Üstünde ne olduğunu görüyor musun? Victoria banknotu inceledi. Üçgenin içinde bir göz. Buna Trinakria denir. Başka bir yerde üçgenin içinde bu gözü gördün mü? Victoria bir süre sessiz kaldı. Aslında evet, ama pek emin değilim. Tüm dünyadaki mason localarını süsler. Mason sembolü mü? Doğrusunu istersen hayır. Bunun kendilerinin parlayan üçgeni olduğunu söylerler. Aydınlanmış değişime çağrı. Göz, Illuminati'nin her yere sızabilmesini ve her şeyi görebilmesini temsil ediyor. Üçgen aynı zamanda Yunan alfabesinin delta harfi. Ki o da matematikte şeyin sembolü. Değişimin, geçişin. Langdon gülümsedi. Bir bilim adamıyla konuştuğumu unuttum. Yani diyorsun ki ABD hükümet mührü aydınlanmış, her şeyi gören değişime çağrı yapıyor. Bazıları buna yeni dünya düzeni diyor. Victoria şaşırmış gibiydi. Tekrar gözlerini indirip banknota baktı. Piramidin altındaki yazıda Novus Ordo, Langdon, Novus Ordo Seclorum dedi. Yeni laik düzen demek. Dine bağlı olmayan gibi mi? Dine bağlı olmayan. Bu deyiş Illuminati'nin asıl hedefini açıkça ortaya koyuyor. ama aynı zamanda yanındaki deyişle tam bir tezat oluşturuyor. Tanrı'ya tevekkül ederiz. Victoria canı sıkılmış gibi davranıyordu. Ama tüm bu simgeler nasıl oluyor da dünyadaki en güçlü para biriminin üstünde beliriyor? Birçok akademisyen bundan başkan yardımcısı Henry Wallace'ın sorumlu olduğunu düşünüyor. Yüksek kademeden bir masondu ve Illuminati ile kesinlikle bağları vardı. Üye miydi, yoksa masumca onların etkisinde mi kalmıştı kimse bilmiyor. Ama hükümet mührü tasarımını başkana satan kişi Wallace'tı. Nasıl? Başkan neden kabul etsin? Başkan Franklin D. Roosevelt'ti. Wallace'ın ona Novus Ordo Seclorum deyişinin yeni anlaşma olduğunu söylemesi yetmiştir. Victoria şüpheyle yaklaşıyordu. Peki Roosevelt, hazineye bunu basmalarını söylemeden önce etrafında sembole bakmasını söyleyecek kimsesi yok muydu? Gerek yoktu. O ve Wallace kardeş gibiydiler. Kardeş mi? Langdon gülümseyerek tarih kitaplarına bak dedi. Franklin D. Roosevelt'in mason olduğu çok iyi biliniyordu.